Ayrım 30.
Yamaçtaki arkadaşlarımızı mı kastediyorsunuz diye sordu Berando. Sizinle aynı düşüncedeyim. Paco dedi yüzbaşı. Salaklaşma. Juliana yalnızca senin üzüldüğünü mü düşünüyorsun? Ben sana kızılların öldüğünü söylüyorum, baksana. Yüzbaşı ayağa kalkıp iki elini kayanın üzerine koyup kendisini yukarıya doğru çekti. Beceriksizce diz çöküp sonra yeniden ayağa kalktı. Kül rengi granit kayanın önünde durarak iki elini de salladı. Ateş edin diye bağırdı. Ateş edin, öldürün beni. Tepede El Sordo ölü atın gerisinde uzanmış sırıtıyordu. Ne adamlar be diye düşündü. Hareket etmemeye çalışarak güldü. Çünkü sarsıldığında kolu çok acıyordu. Bağırış yeniden duyuldu. Kızıllar, kızıl kopuklar, vurun beni, öldürün. Sordo göğsü sarsılarak atın sarısının yanından zorlukla gözetliyor, yüzbaşının kayanın tepesinde kollarını salladığını görüyordu. Sordo gözlerini kıpırdatmadan bakıp başını mutlulukla iki yana salladı. Vur beni dedi usulca kendi kendine. Öldür beni. Sonra omuzları yeniden sarsıldı. Gülerken kolu acımıştı. Her gülüşünde başı çatlayacakmış gibi geliyordu kendisine. Ama kendini alamıyordu yine de gülmekten. Yüzbaşı Mora kayanın tepesinden indi. Şimdi bana inanıyor musun Paco diye sordu Teğmen Berendo'ya. Hayır dedi Teğmen Berendo. Kojona istedi yüzbaşı. Ahmaklar ve budalalar sarmış çevremi. Nişancı dikkatle kayanın gerisine geçti yeniden. Teğmen Berendo da onun yanına çömeldi. Kayanın yanında açıkta duran yüzbaşı tepeye açık saçık sövgüler göndermeye başladı. İspanyolca kadar pis bir dil yoktur. İngilizce'deki yakası açılmadık sözcüklerin hepsinin karşılığı olduğu gibi yalnızca küfürün bağnazlıkla at başı gittiği ülkelerde kullanılan başka sözcükler ve deyimler de vardır bu dilde. Teğmen Berendo çok bağnaz bir Katolikti. Nişancı da öyleydi. Navaralı Karlislerdendi ikisi de. Onlar öfkelendiklerinde küfür ettikleri ya da ilendikleri zaman bunu günah saydıklarından hemen arkasından günah çıkarıyorlardı. Şimdi koca kayanın gerisine çömelmişler, yüzbaşıyı gözetleyip sövgülerini dinlerlerken kendilerini ondan ve söylediklerinden uzak tutmaya çalışıyorlardı. Ölüm olasılığıyla yüz yüze bulundukları böyle bir günde vicdanları bu tür konuşmaya karışmalarını istemiyordu. Böyle konuşmak uğursuzluk getirir diye düşündü nişancı. Virgen'den böyle söz etmek uğursuzluktur. Bu herifin ağzı kızıllardan daha bozuk. Julien öldü diye düşünüyordu Teğmen Berendo. Böyle bir günde bayırın üzerinde ölü olarak yatıyor. Bu şom ağızlı herif de orada durmuş sövgüleriyle daha da büyük uğursuzlukları davet ediyor. Yüzbaşı bağırmayı kesip Teğmen Berendo'ya döndü. Gözleri şimdi daha da garip görünüyordu. Paco dedi sevinçle. Birlikte çıkalım oraya. Ben yokum. Ne? Yüzbaşı tabancasını çekmişti yine. Bu tabancayla gösteri yapanlardan nefret ederim diye düşünüyordu Berendo. Tabancalarını çekmeden tek bir emir bile veremezler. Herhalde helaya da tabancalarını çekip gider bunlar. Yapacakları işi tabanca zoruyla yaparlar. Eğer gitmemi emrederseniz giderim ama protesto ederek dedi yüzbaşıya Teğmen Berendo. Öyleyse ben de yalnız gideceğim dedi yüzbaşı. Korkakların kokusundan durulamaz bir hal aldı burası. Tabancası sağ elinde ağır ağır bayırı tırmanmaya başladı. Berendo ile nişancı onu gözetliyordu. Yüzbaşı siper almak için hiçbir çaba harcamıyor, dümdüz önündeki kayalara, ölü ata ve tepede yeni kazılmış toprağa bakıyordu. El Sordo kayanın kıyısındaki atın gerisine uzanmış, yüzbaşının ağır ağır tepeye tırmanışını izliyordu. Bir tek kişi yalnızca diye düşündü. Ancak bir kişi yakalayabildik. Ama konuşma biçimine bakılacak olursa Kaza Mayor. Binbaşı bu herif. Yürüyüşüne bakın şunun. Ne biçim bir hayvan. Bakın hele. Nasıl da tırmanıyor. Bu adam benim. Bunu benimle birlikte geziye çıkaracağım. Bu şimdi benimle aynı yolculuğu yapmaya geliyor buraya. Gel yoldaş yolcu. Gel tırmanarak. Gel hemen buraya. Gel başına gelecekleri gör. Gel. Yürümeye devam et. Yavaşlama. Gel buraya. Nasıl geliyorsan öyle gel. Durma. Onlara bakma. İşte böyle. Aşağıya bile bakma. Gözlerin ileride gelmeye devam et. Bakın hele bir de bıyığı varmış. Buna ne dersin? Bıyık da bırakırmış yoldaş yolcu. Yüzbaşı bu. Kol yenlerine baksanıza. Kazamayor sanmıştım ben. Bir İngiliz'e benziyor yüzü. Kırmızı yüzü, sarı saçları ve mavi gözleriyle. Kafasında kasketi yok. Bıyıkları da sapsarı. Mavi gözlü, soluk mavi gözlü. Bir tuhaflığı olan soluk mavi gözlü. Durulmayan soluk mavi gözü. İyice yaklaştı. Çok yaklaştı. Evet, yoldaş yolcu. Al bakalım yoldaş yolcu. otomatik tüfeğin tetiğini yavaşça kavradı. Üç ayaklı otomatik silahın geri tepmesiyle omzu üç kez geriye doğru sarsıldı. Yüzbaşı tepenin yamacına yüzüstü yuvarlandı. Sol kolu altında kalmıştı. Tabancayı tutan sağ kolu başından ileriye doğru uzanmıştı. Bayırın aşağısından her yandan tepeye doğru ateş açıldı yeniden. Kayanın gerisine çömelmiş, şimdi ateş altında açık alanda koşturması gerektiğini düşünen Teğmen Berendo, tepeden Sordo'nun boğuk hışırtılı sesini duydu. "Bandidos!" diyordu ses. "Bandidos! Vurun beni! Öldürün beni!" Tepede El Sordo otomatik tüfeğin gerisinde uzanmış, öylesine gülüyordu ki göğsü sızlamaya başlamıştı. Başı tepesinden çatlayacakmış gibi oluyordu. "Bandidos!" diye bağırdı yine mutlulukla. "Öldürün beni, bandidos!" Sonra başını mutlulukla iki yana salladı. Yolculuk için bir sürü arkadaş alacağız yanımıza diye düşündü. Kayanın sığınağından çıktığında otomatik tüfekle öbür subayı da haklayacaktı. Er geç oradan ayrılmak zorundaydı. Sordo onun şimdi bulunduğu yerden askerleri komuta edemeyeceğini biliyordu. Onu enselemek için şansının büyük olduğunu düşünüyordu. Tam o sırada tepedeki öbür adamlar yaklaşan uçakların ilk seslerini duydular. El Sordo uçakları duymamıştı. Otomatik tüfeğiyle yamacın aşağısındaki kayanın kıyısını denetim altında tutuyor ve düşünüyordu. Onu gördüğümde koşmaya başlamış olacak. Eğer dikkat etmezsem kaçırırım. Onu tüm bu düzlük boyunca sırtından da vurabilirim. Tüfeği onunla birlikte onun önünden çevirmem gerek. Ya da bırakırım koşturmaya başlar, sonra önünden üzerine yağdırırım kurşunları. Orada kayanın kıyısında yakalamaya ve tüfeği onun önüne nişan alarak çevirmeye çalışacağım. Sonra omzuna dokunulduğunu duyumsadı El Sordo. Dönüp baktığında Jacui'nin korkudan beti benze atmış yüzünü gördü. Oğlanın işaret ettiği yere baktı ve üç tane uçağın yaklaştığını gördü. Tam bu anda Teğmen Berendo kayanın gerisinden fırladı. Kafasını eğip bacaklarını açarak otomatik tüfeğin yerleştirilmiş olduğu kayalık sipere doğru yamaç boyunca koşmaya başladı. Uçakları seyreden Sordo onun gittiğini görmedi bile. "Şunu çekmeme yardım et," dedi Jacui'ne. Oğlan otomatik tüfeği atla kayanın arasından sürükleyerek çıkardı. Uçaklar durmadan yaklaşıyorlardı. Düzenli biçimde uçuyorlardı ve her saniye büyüyorlar, gürültüleri artıyordu. "Onları ateş ederken sırt üstü uzanın," dedi Sordo. "Gelirlerken önlerine nişan alıp öyle ateş edin." Sürekli onları izliyordu. Çarçabuk, "Cabrones, hijos de puta," dedi. "Ignacio," dedi, "tüfeği oğlanın omzuna yerleştir." Jacui'ne, "Sen," dedi, "oraya otur, kımıldama. Öne doğru eğil, biraz daha." Olmadı, biraz daha. Sırt üstü uzanıp otomatik tüfekle düzenli olarak yaklaşan uçaklara nişan aldı. "Sen Ignacio, şu üç ayağın bacaklarını tut." Üç ayağın bacakları oğlanın sırtından aşağıya sallanıyordu. Tüfeğin namlusu da başını eğerek çömelmiş duran ve uçakların yaklaşan gürültüsünü duyan Jacui'nin önleyemediği titreyişi nedeniyle sarsılıyordu. Karnının üzerine yatmış ve uçakların gelişini seyretmek için bakışlarını gökyüzüne çevirmiş olan Ignacio, iki eliyle üç ayağın bacaklarını toplayıp tüfeğin sarsıntısını durdurdu. "Başını aşağıya çek," dedi Jacui'ne. "Öne doğru tut başını." Motor gürültüsü iyice yaklaştığında Passionaria diyor ki insanın ayakları üzerinde ölme, diyordu kendi kendine Jacui'nin. Sonra birden sözlerini değiştiriverdi. "Kutsal Meryem, yüce varlık, Tanrı seninledir. Kadınların arasında kutsal olansın sen. Senden çıkan, senin meyven de kutsaldır. İsa, kutsal Meryem, Tanrı'nın anası, biz günahkarlar için şu ölüm saatimizde duanı esirgeme bizden. Amin. Kutsal Meryem, Tanrı'nın anası," diye başladı. Sonra yaklaşan gürültü artık dayanılmaz hale gelince birden anımsayarak hızla tövbe etmeye girişti. "Ah Tanrım, tüm sevgime layık olan sana karşı çıktığım için yürekten bağış diliyorum senden." Sonra kulaklarının dibinde çekiş sesi gibi patlamalar duymaya başladı. Tüfeğin namlusu omzunu yakıyordu. Yine çekiç gibi takırdıyordu. Kulakları namlunun ucundaki patlamalarla sağırlaşmıştı. Ignacio üç ayağı olanca gücüyle aşağıya doğru çekiyordu. Namlu sırtını yakıyordu. Şimdi gürler gibiydi makineli tüfeğin tıkırtısı. Tövbe eylemini anımsayamıyordu artık. Tüm anımsayabildiği ölüm saatimizdeydi. Amin. Ölüm saatimizde. Amin. Saatimizde. Saatimizde. Amin. Öbürlerinin hepsi ateş ediyorlardı. Şimdi ölüm saatimizde. Amin. Sonra tüfeğin takırtıları arasında havayı yaran bir ıslık duyuldu. Sonra dizlerinin altındaki toprak yuvarlandı kırmızı siyah bir gümbürtüyle. Toprak havalanıp yüzüne vurdu. Sonra kaya parçaları, toz toprak dökülmeye başladı her yana. Ignacio onun üzerinde yatıyordu. Makinalı tüfek de onun üzerinde. Ama Jacquin ölmemişti. Çünkü ıslığı yeniden duydu. Toprak gümbürtüyle altında sarsıldı. Sonra yeniden duyuldu ıslık. Karnının altından kaydı toprak. Tepenin bir yanı havaya yükseldi. Sonra ağır ağır yattıkları yerin üzerlerine döküldü. Uçaklar üç kez dönüp tepeyi bombaladılar. Ama tepedekilerin hiçbiri bunu bilmiyordu. Sonra uçaklar tepeyi makinalı tüfek ateşine tuttular ve çekip gittiler. Son kez makinalı tüfeklerini takırdatarak tepeye dalış yaparlarken ilk uçak kanadının üzerine yatarak doğruldu ve sonra tüm uçaklar aynı hareketi yapıp uçuş düzenlerini değiştirerek V düzenine geçtiler ve gökyüzünde Segovia yönünde gözden kayboldular. Tepeyi ağır bir ateş altında tutan Teğmen Berendo, bombanın açtığı çukurlardan birine tepeye el bombası fırlatmaları için bir devriye gönderdi. Tepede o kargaşa içinde canlı kalıp kendilerini bekleyen biri olma olasılığını gözden ırak tutmuyordu. Bomba çukurundan çıkıp tepeyi kontrol etmek için yollanmadan önce ölü atlar, kopmuş, parçalanmış kayalardan ve sarı lekelerle dolu barut kokan topraktan oluşan kargaşaya 4 tane daha el bombası fırlattı. Jacquin dışında tepede tek bir canlı bile kalmamıştı. Jacquin, Ignacio'nun cesedinin altında bilincini yitirmiş olarak yatıyordu. Burnundan ve kulaklarından kan geliyordu. Kendini birden gök gürlemesinin tam ortasında bulduğundan ve bir bomba hemen onun yanında patladığından bu yana hiçbir şeyin farkında değildi. Ne de bir şey hissediyordu. Teğmen Berendo istavroz çıkarıp delikanlıyı başının gerisinden vurdu. Hızla ve yumuşak bir hareketle. Böylesi apansız bir hareket nedenli yumuşak olabilirse. Tıpkı Sordo'nun yaralı atı vuruşu gibi. Teğmen Berendo tepede durup kendi ölülerinin bulunduğu yamaca baktı. Sonra Sordo buraya sığınmadan önce 4 nala at koşturdukları araziye çevirdi bakışlarını. Birliklerin oluşturmuş oldukları düzeni gözden geçirdi. Sonra ölülerin atlarını getirmelerini, ölülerin Lagrange'ye götürülmek üzere eyerlere bağlanmasını emretti. ''Şunu da alın'' dedi. ''Elleri otomatik tüfekte olanı. Bu Sordo olmalı. En yaşlıları o. Üstelik tüfek onun yanındaydı. Yok, kafasını kesip bir ponkoya sarın.'' Bir süre düşündü. ''Hepsinin kafasını kesebilirsiniz. Aşağıda bayırda onları ilk bulduğumuz yerdekilerin başlarını da. Tüfekleri, tabancaları toplayın. Bir tüfeği bir ata yerleştirin.'' Sonra ilk saldırıda ölen Teğmen'in yattığı yere doğru yürüdü. Ölüye baktı ama dokunmadı. ''Que cosa más mala es la guerra'' dedi kendi kendine. Savaş ne kötü şey demekti bu. Sonra yeniden istavroz çıkardı ve tepeden aşağıya doğru yürürken ölen arkadaşının ruhu için 5 babamız, 5 de kutsal Meryem duası etti. Emirlerinin yerine getirilişini izlemek için kalmak istemiyordu. 28. Uçaklar gittikten sonra Robert Garden ile Primitivo silah seslerinin yeniden başladığını duydular. Robert Garden'ın yüreği de yeniden çarpmaya başlamış gibiydi. Yüksek arazide görebildiği son sırtın üzerinde bir duman bulutu yükseliyordu. Uçaklarsa gökyüzünde düzenli olarak küçülen 3 leke gibi görünüyordu. Robert Garden kendi kendine, belki de kendi süvarilerini bombalamışlardır da Sordo'yla adamlarına dokunmamışlardır dedi. Bu lanet olasıca uçaklar insanı ölümüne korkutur ama öldürmezler. Yoğun silah seslerini dinleyen Primitivo, çatışma sürüyor dedi. Her bomba patlayışında yüzünü buruşturmuştu. Şimdi ise kuru dudaklarını yalıyordu. Niye olmasın dedi Robert Garden. Bu nesneler kimseyi öldürmez. Sonra silah sesleri tümüyle durdu. Robert Garden başka bir ses duymadı. Teğmen Berendo'nun tekel tabanca atışının sesi buraya kadar gelmemişti. Silah sesleri ilk durduğunda Robert Garden bir şey hissetmedi. Sonra sessizlik sürdükçe göğsüne kocaman bir boşluk gelip çöktü. Arkasından el bombalarının gümbürdediğini duydu. Bir an için yüreği hopladı. Sonra ortalık yeniden sessizliğe büründü. Sessizlik sürünce de her şeyin bittiğini anladı. Maria Kamp'tan teneke bir bakraç içinde mantarları bol salçaya bulanmış tavşan yahnisi, bir ekmek torbası, bir şarap tulumu, 4 teneke tabak, 2 kupa, 4 tane de kaşık getirdi. Tüfeğin yanında durup 2 tabağı Agustin'le Anselmo'nun tüfekteki yerini almış olan Eladio'ya uzattı. Onlara ekmek verdi. Şarap tulumunun tıpasını çıkarıp 2 bardak şarap doldurdu. Robert Garden kızın gözetleme yaptığı yere doğru çevik hareketlerle tırmanışını seyretti. Kırpık saçlı kafası güneşte parıl parıl parlıyordu. Omzunda torba, bir elinde de bakraç vardı. Robert Garden aşağıya doğru inip bakracı kızın elinden aldı. Kızın son kayaya çıkmasına yardım etti. Maria gözleri korku içinde, ''Uçaklar ne yaptı?'' diye sordu. Sordoyu bombaladılar. Robert Garden bakracı açmış, bir tabağa yahni doldurmuştu. ''Hala savaşıyorlar mı?'' ''Yok, bitti artık.'' ''Ah!'' dedi kız dudaklarını ısırarak. Arazinin ötelerine doğru baktı. ''Hiç iştahım yok.'' dedi Primitov'u. ''Olsun, yine de ye.'' dedi Robert Garden. ''Lokmalar boğazımdan geçmez.'' ''Şundan bir yudum al ahbap.'' diyerek adama şarap tulumunu uzattı Robert Garden. ''Sonra yersin.'' ''Bu sordu işi tüm keyfimi kaçırdı.'' dedi Primitov'u. ''Sen yemene bak, ben istemiyorum.'' Maria adamın yanına gidip kollarını boynuna sardı ve öptü. ''Ya koca adam?'' dedi. ''Herkes gücüne kuvvetine göz kulak olmalı.'' Primitov'a başını kızdan kaçırdı. Şarap tulumunu alıp boğazına şarap fışkırtırken başını geriye doğru yatırarak şarabı durmadan yudumladı. Sonra bakraçtan tabağına yemek doldurup yemeye başladı. Robert Garden Maria'ya bakıp başını iki yana salladı. Kız onun yanına oturup kolunu omzuna attı. İkisi de birbirlerinin neler hissettiklerini biliyorlardı. Orada öyle oturdular. Robert Garden mantarların tadını iyice çıkararak yahniyi yedi, şarap içti ve ağzını açıp bir tek söz söylemedi. Yemek bittikten bir süre sonra ''İstersen burada kalabilirsin Guapa'' dedi. ''Yok'' dedi kız, ''Pilar'ın yanına gitmem gerek. Burada kalabilirsin, artık bir şey olacağını sanmam.'' ''Olmaz, Pilar'ın yanına gitmem gerek. Bana verilecek talimatları var.'' ''Neleri var sana verecek?'' ''Talimat.'' Kız gülümsedi Robert Garden'a, sonra da öptü. ''Dinsel talimatlardan söz edildiğini hiç duymadın mı?'' Yüzü kızardı kızın. ''Buna benzer bir şey.'' Yeniden kızardı. ''Ama farklı.'' Robert Garden, ''Git dersine o halde.'' diyerek kızın başını okşadı. Kız ona yeniden gülümsedi. Sonra Primitova'ya, ''Aşağıdan bir şey ister misin?'' dedi. ''Yok yavrum.'' dedi Primitova. İkisi de adamın hala kendine gelmemiş olduğunu fark ettiler. Kız, ''Salut koca adam.'' dedi Primitova'ya. ''Dinle.'' dedi Primitova. ''Ölmekten korktuğum yok benim ama onları böyle bir başlarına bırakmak...'' Sesi boğuklaştı. ''Başka seçeneğimiz yoktu.'' dedi Robert Garden. ''Biliyorum, biliyorum ama yine de...'' ''Başka seçeneğimiz yoktu.'' diye yineledi Robert Garden. ''Şimdi bundan söz etmesek daha iyi olur.'' ''Biliyorum ama orada bir başlarına bizden yardım gelmeksizin...'' ''Bundan söz etmemek çok daha iyi.'' dedi Robert Garden. ''Sen de Guapa, dersine git bakalım.'' Kızın kayalardan aşağıya doğru inişini izledi. Sonra uzun bir süre düşünerek, dağlık araziyi seyrederek orada oturdu. Primitova ona bir şeyler söyledi ama Robert Garden karşılık vermedi. Güneş ortalığı cayır cayır yakıyordu. Ama Robert Garden oturmuş tepelerin yamaçlarını, yamacı boydan boya kaplayan uzun çamlık alanları izlerken sıcağı hissetmiyordu bile. Bir saat geçti. Artık güneş iyice sola yatmıştı. O sırada Robert Garden onların tepeden inip yamaca doğru geldiklerini gördü, dürbününü aldı. İlk iki atlı yüksek tepenin uzun, yemyeşil yamacında göründüğü zaman atlar küçücük nokta gibiydi. Sonra dört atlı daha yamaçtan inmeye başlayıp geniş tepeye yayıldı. Sonra da Robert Garden dürbününden iki kol haline girmiş insan ve atları iyice açık seçik gördü. Onları izlerken koltuk altlarının terlemeye başladığını, terlerin iki yandan aşağıya doğru süzüldüğünü hissetti. Adamlardan biri önde gidiyordu atıyla. Sonra daha çok sayıda atlı göründü. Sonra üzerlerindeki yükler eğerlerini çaprazlama olarak bağlanmış sürücüsüz atlar geldi. Sonra iki atlı, sonra da at sürerken yanlarında yürüyerek atı yöneten adamlar olan yaralılar. Sonra yürüyüş kolunun artçıları olan çok sayıda süvari. Robert Garden onların yamaçtan aşağıya doğru at sürüşlerini ve ağaçların arasında gözden yok oluşlarını izledi. Bu uzaklıktan bir eğerin üzerinde iki ucundan ve boğum boğum kabuklu fasulyeye benzer biçimde aralıklı olarak bağlanmış dürülü ponkodan oluşan yükü göremiyordu. Bu yük eğere çaprazlamasına bağlanmıştı ve iki ucundan üzengi kayışlarına tutturulmuştu. Bu yükün yanı sıra eğerin üzerinde Sordon'un kullandığı otomatik tüfek de gösterişli biçimde bağlanmıştı. Yürüyüş kolunun başında yan kanatlarını çıkarmış, öncüsünü iyice ileriye sürmüş olarak giden Teğmen Berendo hiç de çalımlı değildi. Yalnızca çatışmadan sonra içini bürüyen boşluğu hissediyordu. Kafaları koparmak barbarca diye düşünüyordu. Ama delil ve kimlik tespiti zorunluydu. Bu konuda başım yeterince belada zaten. Ama kim bilir? Bu kelleler onlara çekici gelebilir. Böyle şeylerden hoşlananları da var. Kellelerin hepsini Burgos'a göndermeleri mümkün. Bu barbarca bir iş. Uçaklar mı çöstü? Pek çoktu. Pek çok. Ama bir Stokya savanıyla Şimdi hiç itik vermeksizin bu işi becerebilirdik pekala. Havan mermilerini taşıyan iki katır, eğerinin her bir yanında birer havan topu taşıyan bir katır. Ne biçim bir ordu olurduk ama o zaman? Tüm bu otomatik silahların ateş gücüyle bir başka katır da, yok iki katır da cephane taşırdı. Bırak bunu şimdi, dedi kendi kendine. Süvarilik olmaz artık bu kadarı da. Boş ver gitsin. Sen kendine bir ordu kurmaktasın. Bundan sonra da dağ topu isteyeceksin. Sonra tepede ölü olarak yatan, şimdi de ölü olarak ilk birliğin arasındaki bir ata çaprazlamasına bağlanmış Julian'ı düşündü. Güneş ışığını gerisinde tepede bırakıp karanlık çam ormanına, ormanın dingin karanlığına at sürerken ona yeniden bir dua okumaya başladı. Selam ey kutsal merhamet kraliçesi anamız, diye başladı duaya. Yaşamımız, ağzımızın tadı tuzu, umudumuz. Bu gözyaşı vadisinden yasımızı, hıçkırıklarımızı, gönül özgürlüğümüzü gönderiyoruz sana. Duayı sürdürdü Teğmen Berendo. Atların toynakları yerdeki çam iğneleri üzerinde yumuşak sesler çıkarıyordu. Sanki bir katedralin içine süzülen ışık demetleri gibiydi ağaçların gövdeleri arasından süzülerek inen gün ışığı ve Teğmen Berendo dua ederken bir yandan da ağaçların arasında at süren öncüleri izliyordu. Ormandan Lagrange'a giden sapsarı yola çıktı Teğmen Berendo. Atların toynakları yol boyunca üzerlerinden eksik olmayan bir toz kaldırdı havaya. Eğerler yüzleri aşağıya gelecek biçimde çapraz bağlanmış olan ölüleri toza buladı. Yaralılar ve yaralıların yanlarında yürüyenler kalın bir toz tabakasıyla kaplanmışlardı. Anselmo onların toz toprak içine geçişlerini işte burada gördü. Ölüleri yaralıları saydı. Sordon'un otomatik tüfeğini tanımıştı. Üzengi kayışları sallandıkça yedekte çekilen atın böğrüne çarpan dürünmüş ponko poğaçasının içine ne olduğunu bilmiyordu. Ama geri dönerken karanlıkta Sordo'nun savaş vermiş olduğu tepeye çıktığında uzun ponko dürümünün içinde ne olduğunu hemen anladı. Karanlıkta tepedekilerin kimler olduğunu saptayamadı ama orada yatanları saydı ve sonra tepelerden uzaklaşarak Pablo'nun kampına doğru yollandı. Tek başına karanlıkta bomba çukurlarının deliklerini hissetmekten, onlardan ve tepede bulduklarından kaynaklanan yüreği dondurucu bir korkuyla yürürken, ertesi güne ilişkin tüm düşüncelerini attı kafasından. Yalnızca haberleri yetiştirebilmek için olabildiğince hızlı yürüyordu. Yürürken de Sordo ve çetesindekilerin ruhuna dua ediyordu. Hareketin başından beri ettiği ilk duaydı bu. İncelerin incesi, sevgililerin sevgilisi Rahim Meryem diye dua etti. Ama sonunda ertesi günü düşünmekten kendini alamadı. Şöyle düşünüyordu. Inglis ne derse yapacağım, aynısını. Ama onun yanında olmama izin ver Tanrım. Verdiği emirler de yerinde olsun, çünkü uçakların bombardımanı altında kendimi denetleyebileceğimi sanmıyorum. Yardım et bana Tanrım. Son yarım saatlerini yaşayan bir insan gibi hareket edebilmeme yardım et. Yardım et bana Tanrım. O günün gerektirdiği şeyleri iyi anlayabilmeme yardım et. Ah Tanrım. Yardım et bana ki kötü bir anla karşı karşıya geldiğimizde kaçmayayım. Bacaklarımın hareketine egemen olabileyim. Ah Tanrım, yarın savaştaki bir adama kendimi uydurabilmeme yardım et. Senden istediğim bu yardımı bahşet bana. Çünkü önemli olmasa istemezdim. Senden bir daha başka bir şey de istemeyeceğim.